Ayrım 2. Rampa. Jack Higgins. Sayfa 21. 2. Bölüm. Tuğgeneral Charles Ferguson mümkün oldukça Cavendish meydanına bakan evinde çalışmayı yeğlerdi. Zevk duyardı bundan. Şöminesi de içinde yanan ateşi de gerçekti. Ev George stilinde döşenmişti. Perdeler dahil her şey birbirine uyumluydu. Villiers'ın saraydaki serüveninin ertesi sabahı saat 10'da ateşin yanında oturmuş Financial Times'ı okurken kapı açılıp içeri eski bir Gurkha askeri olan uşağı Kim girdi. Mademoiselle Lebrun geldi efendim. Ferguson yarım camlı gözlüğünü çıkartıp gazeteyle birlikte bir kenara dayadı. İçeri al Kim, 3 kişilik çay lütfen. Kim çıktı, aradan bir dakika geçmeden Gabriel Lebrun içeri girdi. Ferguson yine her zaman olduğu gibi yaşamım boyunca gördüğüm en güzel kadın diye düşündü. Kadının üzerinde beyaz bir gömlek, Donegal tweetinden eski bir yeşil ceket, ayağında da solmuş binici pantolonu vardı. Sarı saçları kızıl bir bantla alnından geri atılmış, ensesinde topuz yapılmıştı. İri yeşil gözleri duygularını belli etmeden baktı erkeğe. Elindeki kamçıyı da hafifçe sol dizine vuruyordu. Çizmeleriyle 1.70 vardı boyu. Ferguson sevinçle gülümseyerek kadına yaklaştı. Güzel Gabriel, kadının yanağını öptü. Bayan Villiers değilsin artık öyle mi? Hayır, artık yine kendime döndüm. Sesi İngiliz üst sınıfından olduğunu belirtiyorsa da kendine özgü bir niteliği vardı. Kamçısını masanın üstüne atıp pencerenin önüne yürüdü, aşağı baktı.
Son zamanlarda Tony'yi gördün mü?
''Ben senin görmüş olacağını tahmin ederdim.'' dedi Ferguson. ''Kentte şu anda. İzinliymiş sanırım. Eve uğramadı mı?''
''Hayır, ben varken oraya gelmez zaten.''
Ferguson yumuşacık bir sesle ''Aranızda neler geçti yavrum?'' diye sordu.
''Her şey ve hiçbir şey. 5 yıl önce sıcak bir yaz mevsiminde birbirimize çılgınlar gibi aşık olduğumuzu sandık. Ben güzeldim. O ise üniforma içinde gördüğüm en yakışıklı erkekti.'' Uyuşamadık işte. Bu işin kimyası yanlıştı.
Kadının sesi çok sakin olduğu halde Ferguson tehlike çanlarının çaldığını duyar gibiydi.
Tony'den hoşlanırdım, hala da hoşlanırım. Ama ona çok çabuk kızıyordum ve bunun nedenini de bulamıyordum bir türlü.
Omuzlarını silkti.
Dolduramadığımız pek çok boşluk vardı.
Üzgünüm dedi Ferguson.
Kim getirdiği gümüş tepsiyi şöminenin yanına bıraktı.
Çay dedi Ferguson. Bürodan yüzbaşı Fox'u çağır Kim.
Gurkha çıkınca Gabriel şöminenin kenarına oturdu. Ferguson da karşısına geçip fincanları doldurdu. Gabriel çayını yudumlarken gülümsedi.
Şahane. İngiliz yanım çaya bayılır.
Kahve dediğim pis bir içecektir.
Ferguson kadına bir sigara uzattı. Gabriel başını salladı.
''Teşekkür ederim. Derhal konuya girsek daha iyi sanırım. Öğle yemeğine randevum var. Ne istiyorsun?''
Tam o anda Harry Fox içeri girdi. Boynunda bir muhafız alayı kravatı, üzerinde gri bir takım elbise vardı. Elindeki dosyayı masaya bıraktı.
''Gabriel, bu ne sürpriz böyle?''
Kadını gördüğüne gerçekten sevinmişti. Eğilip yanağından öptü. ''Harry.'' Kadın erkeğin yüzünü sevgiyle okşadı. ''Bu patronun ne işlere kalkışıyor şimdi?''
Fox Ferguson'un uzattığı fincanı alıp sorgu dolu bakışlarla baktı amirine. Ferguson başını sallayınca genç yüzbaşı şöminenin önüne geçti.
''Falkland adaları hakkında ne biliyorsun Gabriel?''
''Güney Atlantik'te olduklarını, Arjantin kıyılarından 400 mil kadar uzakta, Arjantin hükümeti yıllardır adalarda hak iddia ediyor.''
''Tamam, adalar İngiliz toprağıdır ama 8.000 mil uzakta bir yerde savunulmayacak kadar uzaktır.''
''Bilgi için söyleyeyim.'' diye Ferguson atıldı. ''Şu anda adada yerel savunma güçlerinden destek gören 68 deniz piyademiz ile bir gemimiz var. HMS Endurance, 2.20 milimetrelik top ve 2 Wasp helikopterine sahip bir buzlu bölge devriye gemisi.'' Parlamentodaki efendilerimiz ekonomi amacıyla onu hurdaya çıkarmaktan söz ediyorlar.
Ve 400 mil ötede de üstün donanımda bir hava gücü, büyük bir ordu ve donanma diye Fox adamın sözünü tamamladı.
Gabriel omuzlarını silkti.
Yani Arjantin hükümetinin bir istilaya kalkışacağını söylemeye çalışmıyorsunuz ya.
Korkarım, söylemeye çalıştığımız bu, dedi Ferguson. Ocak ayından beri bütün işaretler bu yönde. CIA da böyle bir şeyin olasılığı üstünde duruyor. Arjantin 3 kişilik bir junta yönetiminde. Başkan General Galtieri, ki aynı zamanda kara kuvvetleri komutanıdır, ülkeyi ekonomik bir düzelmeye götürmek zorunda. Ancak ne yazık ki ülke iflasın eşiğine gelmiş durumda.
Falklandların istilası çok yararlı bir oyalama olacaktır, dedi Fox. Halkı başka şeyler düşünmekten alıkoyacaktır.
Ramalılar gibi, diye atıldı Ferguson. Ekmek ve sirk, kitleler memnun olsunlar. Bir fincan daha ister miydin?
Gabriel'in fincanını doldurdu. Benim bütün bunlarla ne ilgim var hala anlayamadım, dedi kadın.
Aslında çok basit.
Ferguson başıyla işaret edince Fox masanın üstüne bıraktığı dosyadan aldığı süslü bir davetiyeyi kadına uzattı. Arjantin'in İngiltere Büyükelçisi Excellence Carlos Ortiz de Rosas, Wilton Crescent'teki Arjantin elçiliğinde saat 7.30'da verilecek kokteyl parti ve yemeğe Mademoiselle Gabriel Simon Legrand'ı davet ediyordu. Fox yardımcı olmak istercesine Belgrave meydanına çok yakın, dedi.
Bu akşam mı? Olanaksız. Ben bu akşam tiyatroya gidiyorum.
Bu çok önemlidir Gabriel.
Ferguson'dan aldığı işaret üzerine Fox dosyadan çıkardığı siyah beyaz bir fotoğrafı kızın önüne bıraktı. Gabriel resmi aldı. Kendisine bakan adamın üzerinde jet pilotlarının giydikleri askeri bir uçuş giysisi, sağ elinde uçuş başlığı, boğazında bir eşarp vardı. Genç değildi, hiç olmasa 40 yaşındaydı ve pek çok pilot gibi fazla uzun boylu da değildi. Şakaklarında kırlaşmış kıvırcık siyah saçları, sakin bakışları ve yüzünde gözüne kadar uzanan bir yara izi vardı.
Albay Raul Carlos Montero, dedi Fox. Şu anda elçilikte özel hava ateşisi.
Gabriel resme dikkatle baktı. Hayatında görmüş değildi adamı. Ama yine de çok iyi tanıdığı eski bir dostuyla karşılaşmış gibiydi.
Bana ondan söz et biraz.
45 yaşında, aristokrat, annesi Donna Elena, Buenos Aires sosyetesinin önde gelenlerinden, babası geçen yıl öldü. Ailesinin sahip olduğu toprak ve sürüler saymakla bitmez, çok zengin.
Üstelik de pilot mu?
Evet, hem de en tutkulularından. 16 yaşında ilk kez tek başına uçtu. Harvard'da filoloji doktorası yaptı, sonra Arjantin Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Cranwell'da İngiliz Hava Kuvvetleri tesislerinde eğitim gördü. Güney Afrika ve İsraillilerle de eğitim yaptı.
Ferguson pencereye yürüyerek, önemli bir nokta, dedi. Bildiğin Güney Amerikalı faşistlerden değildir.
Nijerya iç savaşı sırasında Biafralıların Dakota'larında pilotluk yaptı. Fernando Po'dan Port Harbor'a gece uçuşları felaket bir şey.
Sonra bir İsveç soylusu olan Kont Carl Gustav ve Rosen'in ortaklığa girdi. Biafralılar Minikon adı verilen 5 İsveç eğitim uçağı aldılar. Makineli tüfek falan yerleştirdiler bunlara. Montero bu uçaklarla Mısırlı ve Doğu Alman pilotlarını kullandıkları Rus MiG'lerine karşı çıkacak kadar çılgındı. Fox kadına bir fotoğraf daha verdi. Savaş sona ermeden kısa bir süre önce Port Harcourt'ta çekilmiş bu. Erkeğin üzerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma deri bir pilot ceketi vardı. Yüzü yorgunluktan süzülmüş, gözlerinin altı morarmıştı. Yanağındaki yara izi sanki tazeymiş gibi duruyordu. Gabriel tanımadı, bu erkeğe dokunup onu sakinleştirmeyi düşündü birden. Resmi bırakırken eli titriyordu.
''Ne yapmamı istiyorsunuz?''
''Bu gece orada olacak.'' dedi Ferguson. ''Gabriel, açık konuşalım. Normal zamanlarda pek az erkek dayanabilir sana. Ama bir de özel olarak hazırlandın mı?''
Adamın sözü tamamlanmadan havada kalıvermişti.
''Anlıyorum.'' dedi Gabriel. ''Onu yatağıma atacağım, sırtüstü yatacağım. İngiltere'yi düşünüp onun ağzından Falkland hakkında bir şeyler kaçıracağını umacağım, öyle değil mi?''
''Pek açık konuştun ama kısacası öyle.''
''Ne namussuzsun Charles?'' Kadın kalkıp kançısını aldı.
''Yapacak mısın?'' diye sordu Ferguson.
''Sanırım. Zaten o oyunu bir kere görmüştüm. Doğrusunu istersen bu Raul Montero çok daha ilginç görünüyor.''
Kapı kadının ardından kapanınca Fox kendisine bir fincan çay daha doldurdu.
''Yapacak mı dersiniz efendim?''
Elbette. Bizim Gabriel yaşam tiyatrosunda rol almaya bayılır. Kadının geçmişi konusunda neler bilmek istiyorsun Harry?
Tony ile 5 yıl mı evli kaldılar?
Evet, anası İngiliz, babası Fransız. Kız küçükken boşanmışlar. Gabriel Sorbonne'da politika ve ekonomi okudu. 1 yılda Oxford'da St. Hugh's'a devam etti. Villiers'la Cambridge Mayıs balosunda tanışıp evlendiler. Öyle ikinci sınıf üniversitelerin balolarına gitmenin sonu işte. Bizim için kaç kere çalışmıştı Harry?
Benim doğrudan doğruya ilişkili olduğum operasyonlarda yalnız 1 kere efendim. Sizinle birlikte de 4 kere.
Çok esaslı dil bilir. Kaba kuvvetin geçerli olduğu yerlerde işe yaramaz. Gerçek bir ahlakçıdır bizim Gabriel. Şu anda ailesinden hayatta kimler var?
Babası Marsilya'da. Annesi ve İngiliz üvey babası White Adası'nda oturuyorlar. Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nde helikopter pilotu olan 22 yaşında bir de üvey kardeşi Richard var.
Ferguson bir pro yakıp masasının ardına geçti. Harry, sen de ben de çok güzel ve üstün nitelikli kadınlarla karşılaşmışızdır. Ama Gabriel hepsinden apayrı bir özelliğe sahiptir. Onun gibi kadına ancak çok özel bir erkek gerek.
Korkarım bu yıl o tiplerden elimizde hiç kalmadı efendim.
Genellikle hep öyledir Harry. Şimdi şu dışişleri dosyalarına bakalım haydi.
Ferguson yarım gözlüklerini burnunun tepesine oturttu.
3. Bölüm. Kristal avizelerin aynalı duvarlarda yansıyarak kocaman salonu ışığa boğdukları elçilik balosu çok görkemliydi. Titizlikle giyinmiş güzel kadınlar, tören üniformaları içinde yakışıklı subaylar, mor ve erguvaniler içinde kilise büyükleri. Dans edenler hafif müziğin eşliğinde dönerlerken aynalar sanki çok eski zamanların bulanık anılarını yansıtıyor gibiydiler. Bir köşede çalan üçlü gerçekten iyiydi ve müzikleri de Raul Montero'nun sevdiği türdendi. Cole Porter, Rogers ve Hart, Irving Berlin ama yine de sıkılıyordu Montero. Elçinin çevresindeki küçük gruptan özür dileyerek ayrıldı. Yanından geçen bir garsondan bir bardak Perrier suyu aldı. Sütunlardan birine dayanarak dalgın dalgın sigarasını tüttürmeye başladı. Yüzü solgundu. Görünürdeki sakinliğine rağmen parlak gözleri sürekli hareket halindeydi. Üniforması üstüne tıpatıp uymuştu. Madalyalar da çok gösterişli duruyordu göğsünde. İçinde bu tür olayları değersiz bulan ve daha eğlenceli bir şey özlediğini belirten bir enerji, bir yerinde duramazlık vardı. Birden vekil harcın sesi kalabalığın gürültüsünü bastırdı. Mademoiselle Gabrielle Legrand.
Montero iş olsun diye başını kaldırdığında karşısındaki aynadan kadının kapı önünde durduğunu gördü. Bir an soluksuz kalmış gibiydi, donmuş gibi baktı bir süre. Sonra yaşamı boyunca görmüş olduğu bu en güzel kadını daha iyi görmek için ağır ağır kapıya döndü. Gabriel'in o sabah Ferguson'un evinde olduğu gibi bantlanıp ensesinde toplanmamış olan saçları en şaşırtıcı özelliklerinden biriydi.
Sapsarı ve La Coupe Sauvage denilen Fransız biçiminde kesilmişti. Yanlardan omuzlarına kadar sarkmasına rağmen kenarları kısa ve kıvırcık yapılmış inanılmaz güzellikte bir yüzü çerçevelemekteydi. Gözleri yemyeşildi. Çıkık elmacık kemikleri kendisine bir İskandinav havası veriyordu. Üzerinde Yves Saint Laurent'dan simli ve boncuklu bir elbise vardı. O mevsim mini etekler yeniden moda olduğundan eteği diz kapaklarının epey üstündeydi. İnce topuklu gümüş ayakkabılarla üzerinde beni ister al ister bırak umurumda bile değil diyen küstah bir ifade vardı. Raul Montero gerektiğinde bütün dünyayı böylece karşısına almayı umursamayan bir kadın görmemişti. Kadın da onu görmüş, garip ve mantıksız bir heyecana kapıldığını fark ederek sanki başka birisini arıyormuş gibi başını çevirmişti. Önüne epey içkili olan genç bir Arjantinli yüzbaşı çıktı. Montero adamın bir süre kadını rahatsız edişini izledikten sonra kalabalığı yararak yanına yaklaştı. Kusursuz bir Fransızcayla geldin demek sevgilim dedi. 1 saattir seni arıyordun. Kadının refleksleri çok güçlüydü. Hiç duraksamadan döndü. Parmaklarının ucunda yükselip erkeği yanağından öptü.
Gecemi şaşırdığımı sanacaktım az daha.
Emrinizdeyim albayım. Yüzbaşı şaşkınlık içinde geri çekildi. Montero Gabriel'e baktı. Kahkahalarla güldüler.
Erkek kadının ellerini tuttu.
Bu iş başınıza çok gelir herhalde.
14 yaşımdan beri.
Kadının yeşil gözlerinde bir gölge dolaştı.
erkek cinsi konusundaki fikirlerinize pek yararlı olmamıştır sanırım, dedi Montero. Eğer erkekleri sevip sevmediğimi soruyorsanız aşırı bir sevgim yoktur. Genelde yani. Montero kadının ellerini inceledi.
Çok iyi.
Kadın şaşırmıştı. İyi olan ne?
Yüzük yok.
Montero doğrulup topuklarını birbirine vurdu. Albay Raul Carlos Montero emrinizde hanımefendi. Yalnız bu dansı değil, bu gece boş olan bütün danslarınızda size eşlik etmek benim için bir zevk olacaktır. Kadının elini alıp piste çekti. Üçlü orkestra ağır bir foxtrot olan Our Love Is Here To Stay'i çalmaya başlamıştı. Ne kadar da uygun, dedi kadını kendisine çekerken. Buna verilecek bir karşılık olamazdı. Birlikte çok uyumlu dans ediyorlardı. Gabriel erkeğin yanağındaki yara izine dokundu. Bu nasıl oldu? Top mermisi şarapneli, hava çarpışması. Gabriel rolünü iyi oynuyordu. Ne zaman? Ben doğduğumdan bu yana Arjantin savaşmadı ki.
Başka bir insanın savaşı, 1000 yıl önce, çok uzun bir hikaye.
Gabriel yaraya bir daha dokundu. Montero inleyerek İspanyolca,
''İlk görüşte aşk diye bir şey duymuştum ama bu da çok komik,'' dedi kendi kendine.
''Neden?'' diye aynı dilde sordu kadın. ''Yüzyıllardır şairler ancak bu tür aşkların yaşanmaya değer olduklarını söylemiyorlar mı?''
''İspanyolca da mı biliyorsunuz? Tanrım, bu kadının mucizelerinin sonu yok mu?''
''İngilizce de Almanca da, Rusçam pek iyi değil ama.''
''İnanılmaz bir şey.''
''Güzel vücutlu bir sarışın için mi?'' Montero kadının sesindeki acılığı fark edince hafifçe gerileyip yüzüne baktı.
''Seni kırdıysam özür dilerim, isteyerek değil de ama daha terbiyeli davranmayı öğreneceğim. Bana biraz zaman tanımalısın.''
Müzik kesilip de pistten ayrılırlarken Gabriel aynı soluksuzluğu hissetti.
''Şampanya?'' diye sordu erkek. ''Fransız olduğuna göre içkin budur sanırım.''
''Elbette.'' Montero geçen bir garsona parmaklarını şaklattı, uzatılan tepsiden bir kadeh alıp kadına verdi.
''Dom Perignon, yalnızca en iyisi. Bu gece dost kazanmak ve insanları etkilemek amacındayız.''
''Buna ihtiyacınız olduğunu sanırım.''
Montero kaşlarını çattı. ''Anlayamadım.''
''Bu akşam televizyonda bir haber vardı. Parlamentoda Falklandlar hakkında sorular, donanmanız o bölgede manevraya çıkıyormuş galiba.''
''Falkland değil, bizim için Malvina Adaları.'' Montero omuzlarını silkti. ''Üzerinde tartışmaya değmez eski bir kavga, politikacıların işi. Bana kalırsa İngilizler bu yakınlarda bizimle bir anlaşmaya yanaşacaklar.''
Gabriel bir şey söylemedi, erkeğin koluna girdi, balkon kapısından dışarı çıktılar. Montero geçen bir garsondan kadına bir kadeh şampanya daha aldı. ''Sen içmez misin?'' diye sordu Gabriel.
''Çok içmem, hele şampanya hiç içmem. İçimi allak bullak eder, yaşlanıyorum.''
''Saçma.''
''45 yaşındayım, ya sen?''
''27.''
''Tanrım, bir daha o kadar genç olabilmek.''
''Yaş yalnızca insanın düşüncesindedir. Herman Hesse bir kitabında gerçekte gençliğin ve yaşlılığın yalnızca sıradan insanlar arasında var olduğunu söylemiştir.'' ''Daha yetenekli ve özellikli insanlar kimi zaman yaşlıdırlar, kimi zaman da genç. Tıpkı bazen mutlu, bazen kederli oldukları gibi.''
''Böylesine bilgelik nereden geliyor bunlar?''
''Sor bana, daha sonra da Oxford'a gittim. St. Hughes diye bir kız kolejine. Ortalıkta bir tek erkek bile yoktu şükür. Şimdi gazeteciyim, serbest çalışıyorum.'' Arkalarında orkestra A Foggy Day in London Town'ı çalmaya başlamıştı. ''Senin kentinde bir yabancıydım.'' diye şarkıyı söylemeye başladı Montero. ''Asla, benim kentim Paris'tir. Fred Astaire filmde o şarkıyı söylerken haklıydı ama herkes hiç olmazsa yaşamında bir kere Thames kıyısında yürümelidir. Özellikle de gece yarısı.'' Montero gülümseyerek kadının ellerini tuttu.
''Çok güzel bir fikir. Ama önce bir şeyler yiyelim. Sen epey iştahlı bir kıza benziyorsun. Sonra da biraz daha şampanya. Ardından ne gelirse artık.''
İkinci ayrılığın sonu. Sayfa 34.